Ayrım 46. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 398. Dişi aslan yavrularını bir tepenin yamacındaki küçük vadide çalıların altında dünyaya getirdi. 6 yavru vardı ama Mark onları görene kadar 3 haftalık olmuşlardı. Mark'la Punguşe bir kayanın kenarına yüzü koyun yatmış vadiyi gözlüyor, ananın onları şafak vakti birer birer suya taşıyışını seyrediyorlardı. Yavrular annelerini dağınık olarak izliyorlardı. Ananın omuz yarası iyileşmiş ama o bacağı biraz kısa kalmıştı. Hafif toparlayarak yürüyordu. O yürürken diğerlerinden daha ısrarlı olan bir yavru sarkarken memesini emmeye uğraşıyor. Anne ona bir tokat atıyordu. Yavru bir keresinde memenin başını kapmayı yine de başardı. Anne hemen döndü, onu sert bir darbeyle itti, sırt üstü devirdi. Öteki yavrulardan biri otların arasına gizlenip kardeşlerine pusu kuruyordu. Onlar onun bu savaş oyunlarına aldırmayınca döndü. Otlarla oynuyormuş, asıl niyeti buymuş gibi yapıp utancını saklamaya çalıştı. 3 tanesi kelebek avlıyordu. Sonuncusu ise kelebek avlayanların kuyruklarını avlamaya çalışıyordu. Ailenin suya kadar gitmesi bir meseleydi. Sonunda dişi aslanın sabrı taştı, olduğu yerde dönüp kızgın bir omurtu çıkardı. Onlara hemen söz dinlemek, uslu durmak gerektiğini ihtar etti. Yavrular oyunu bırakıp sıra oldular, uslu uslu yuvalarına döndüler. ''Bu süreden kaçı dişi bilmek isterdim?'' diye fısıldadı Mark. Arkalarından yeni baba olmuş bir erkeğin gururuyla bakıyordu. ''Camela, eğer istiyorsan gider kuyruklarının altına bakarım.'' diye öneride bulundu Punguşe ciddi ciddi. ''Sen de benim dul karılarıma bakarsın.'' Mark güldü, tepenin arka tarafından inmeye koyuldular. Tam katırı bağladıkları yere yaklaşmak üzereyken Mark'ın gözüne bir şey ilişti. Durduğu yerde yan döndü, ayağının altındaki taşlara umutla bir tekme savurdu. Ama sonra hemen anladı. Bu taş yığını buraya insan eliyle dizilmemişti. Bir ağacın uzayan kökü itmiş, bu hale getirmişti taşları. Düş kırıklığına uğramış gibi homurdandı, tekrar ilerledi. Punguş önü düşünceli gözlerle izliyordu ama bir yorumda bulunmadı. Mark'ın aynı hareketi daha önce yüzlerce kez yaptığını çok izlemişti. Ne zaman gözüne dikkati çekecek bir taş ya da kaya yığını ilişse hemen deşmeye çalışırdı. Artık gelenek haline gelmişti. Birkaç akşamda bir Mark evinden çıkıp yarım mil kadar yol yürür, Punguşe'nin karılarının kurduğu saz kulübelerin oraya giderdi. O sıralanmış kulübeler Punguşe'nin aile yuvasıydı. Her kulübe tam bir arı kovanına benzer koni biçimindeydi. Aralarda kalan topraklar süpürülür, düzlenir, fırçalanırdı. Punguşe kendi yattığı kulübenin kapısına bir tahta tabure yontup koymuştu. Mark'ın 4. ziyaretinden sonra orada yeni yontulmuş 2. bir tabure daha belirdi. Kimse bir şey söylemedi ama bunun Mark'ın ziyaretleri için hazırlandığı çok belliydi. Mark oraya oturur oturmaz kadınlardan biri ona ellerini yıkaması için bir kase su getirirdi. O su ta nehirden taşınırdı özene bezene. Mark da parmaklarının ucunu batırırdı zahmetler ziyan olmasın diye. Sonra en genç kadın utangaç utangaç gülümseyerek onun önüne diz çöker, iki eliyle ona çok lezzetli ekşi utşmala yani zulu birası uzatırdı. Bu bira koyu ve az alkollü bir sıvıydı. Mark ondan birinci yudumu aldıktan sonra Punguşe başını kaldırıp onu selamlardı. ''Seni görüyorum Camela.'' Ondan sonra konuşmalar birbirinin yanında rahat eden iki erkeğin sohbeti olarak gelişirdi. ''Bugün aslanlara baktıktan sonra tepeden inerken sen patikadan saptın, oradaki taşlara tekme vurdun. İşte ben sana bu adı bu garip adetin yüzünden taktım. Her zaman arıyorsun, arıyor ama bulamıyorsun.'' Punguşe asla doğrudan soru sormazdı. Mark'a ne aradığını sormak kabalıkların en büyüğü olurdu. Ancak bir çocuk ya da bir beyaz adam bu kadar yoksun olabilirdi incelikten. Zaten bu kadarını bile söz konusu edebilmesi birkaç ayını almıştı. Yine de soru biçiminde değil, düz cümle biçiminde değiniyordu. Mark birasından bir yudum daha aldı. Sonra Punguşe'ye sigara tabakasını uzattı. Zulu sigarayı almadı. Kendi tütününü çıkarıp sarmaya koyuldu. Sardığı sigara bir Havana prosu boyunda oldu. O sırada Mark da yanıt verdi. Benim annemle babam kuş palazından ölmüşler. O zaman ben çocukmuşum. Yaşlı bir adam bana hem analık hem babalık etti. Sorunun yanıtını tıpkı soruluş tarzına uygun biçimde dolan başlı veriyordu. Punguşe başını sallayarak sigarasını sessizce tüttürerek dinledi. Bu adam benim büyük babamdı, onu çok severdim. Şimdi bu vadinin bir yerinde gömülü, ben o mezarı arıyorum diye bitirdi birden sözlerini. Ama o anda Punguşe'nin kendisine pek garip, pek karanlık bir ifadeyle bakmakta olduğunu gördü. Ne oldu diye sordu Mark.
Ne zaman oldu bu?
6 mevsim önce.
Bu ihtiyar adam o yaban incirinin altına kamp kurmuş olabilir mi? Senin ilk kampının olduğu yere.
Evet dedi Mark, her zaman oraya kurardı kampını. Göğsünün içinde bir heyecanın kabardığını hissetti. Müthiş bir şey olacağına dair bir ön sezi.
Bir adam vardı dedi Punguşe, şapka giyerdi. Altına şeytanlar kamp kursa sığardı o şapkanın. Kollarını daire gibi çevirdi, şapkanın boyunu biraz abarttı. Sakalı vardı, beyaz kuş kanadı gibi bir sakal.
İhtiyarın çatal sakalı Mark'ın gözü önünde belirdi.
Otlar arasında çekirge arayan sekreter kuşu gibi seke seke yürüyen bir adam. O ince uzun bacaklar, o eğik artritli omuzlar, anlatım kusursuzdu.
Punguşe diye patladı Mark heyecanla, onu tanıyor musun?
Bu vadide çakal görmeden ne kuş uçar ne maymun bağırır.
Mark ona baktı, nasıl da aklına gelmemişti.
Elbette Punguşe bilirdi her şeyi. Sessiz bir gözlemciydi Punguşe.
Ne diye daha önce sormamıştı ona?
Şu yolu izledi.
Punguşe Mark'ın önü sıra yürüyordu. Doğuştan sanatçı yaratılışıyla John Anderson kusursuz bir taklidini yapmaktaydı. O duraklamalı adımları, o yaşlı çökük omuzları, Mark gözlerini yarı kapayınca karşısında büyük babasını görebiliyordu her zamanki gibi.
Buraya gelince patikadan saptı.
Punguşe de saptı. Kurumuş su yataklarından birine doğru tırmandı. İkisinin de ayakları altında şeker kristali boyundaki kumlar çıtırdıyordu. Yarım mil ileride Punguşe durdu. Orada suların cilalıyı parlattığı bir siyah kayayı gösterdi.
Buraya oturdu. Tüfeğini de yanına koydu. Piposunu yaktı, içmeye başladı.
Punguşe döndü, kuru dere yatağının daha yukarılarına doğru tırmandı.
İhtiyar orada piposunu içerken 4. adam vadiden buraya geldi. Avcı gibi sessizce geldi. İhtiyarın kolay ayak izlerini izlemişti.
İhtiyar demek için Zulu dilindeki X-H-G-U sözcüğünü kullanmıştı. Bu sözcük ihtiyara saygı belirtiyordu. Dur bir dakika Punguşe diyerek kaşlarını çattı Mark. 4. adam mı dedin? Aklım karıştı. Say bana şu adamları.
Dere yatağının kenarına karşılıklı çömeldiler.
Punguşe biraz enfiye çıkarıp çekti. Boynuzu Mark'a da uzattı. O reddetti. Punguşe devam etmeden önce gözlerini zevkle sımsıkı yumdu.
İhtiyar adam vardı. Senin büyük baban. X-H-G-U.
O bir.
Sonra bir yaşlı adam daha vardı. Ne başında ne de çenesinde saç vardı onun.
O da 2 diye katıldı Mark.
Sonra çok siyah saçlı genç bir adam vardı. Hep gülüyor, gürültülü buffalo adımlarıyla yürüyordu.
Evet, o da 3.
Bu üçü vadiye birlikte geldiler, birlikte avlandılar. Yaban incirinin altına da birlikte kamp kurdular.
Punguşe Greylingleri anlatıyor olmalıydı. Babayla oğlu. Ladyburg Adliyesi'ne onlar yeminli ifade vermiş, imzalarını atmışlardı. Buraya kadar her şey Mark'ın bildiği, tahmin ettiği gibiydi. Sordu. Ya 4. adam Punguşe?
4. adam onları gizlice izliyordu. Ve X-H-G-U yani senin büyük babanın ondan haberi yoktu. Her zaman insan avlayanlara benzer bir davranışı vardı onun. Gizli yerlerden gözetliyor, sessiz hareket ediyordu. Ama büyük baban nehir boyundaki kuşları avlamak üzere kamptan tek başına ayrıldı mı, bu gizli adam incirin altındaki kampa geliyor, üçü birlikte oturup fısıldaşarak konuşuyorlardı. Yüzleri hep karanlıktı, ölümden konuşur halleri vardı. Sonra sessiz adam kalkıp gidiyor, X-H-G-U dönmeden yine çalıların arasına saklanıyordu.
''Sen bütün bunları gördün mü Punguşe?'' diye sordu Mark.
''Görmediklerimi de ayak izlerinden okudum.''
4. adamı şimdi anlıyorum. O gün neler olduğunu anlat bana.''
X-H-G-U orada oturuyor, piposunu içiyordu.
Punguşe eliyle kayıyı gösterdi.
Sessiz adam yaklaştı, tam burada durdu. Burada, bizim oturduğumuz yerde. Hiç konuşmadan aşağıya büyük babana baktı. İsi Bamus'unu, tüfeğini böyle tutuyordu.
''X-Hegu ne yaptı o zaman?'' diye sordu Mark. İçinde dehşetle karışık bir bulantı başlamıştı.
Yukarıya baktı, yüksek sesle bir soru sordu. İnsanların korktukları zaman yaptıkları gibi. Ama sessiz adam yanıt vermedi.
Sonra?
''Üzgünüm Camela. X-Hegu'nun senin kanından olduğunu bilince bunları anlatmak bana acı veriyor.''
''Devam et.'' dedi Mark.
Sonra sessiz adam tüfeğiyle bir el ateş etti. X-Hegu kumlara yüzü koyun devrildi.
''Ölmüş müydü?'' diye sordu Mark. Punguşe bir an sessiz kaldı.
Sessiz adam tekrar mı ateş etti?
Mark boğazının gerisinden acı bir tadın yükseldiğini duymaktaydı. Punguşe başını iki yana salladı. ''Ne yaptı?''
''Oracığa oturdu, sessizce sigara içti. X-Hegu'nun ta ölene kadar kumda yatışını izledi.''
Ne kadar sürdü ölmesi? Mark boğulur gibi öfkeli bir sesle konuşuyordu. Punguşe eliyle gökte iki noktanın arasını gösterdi. Güneşin hareketine göre iki saatlik bir zaman doğara. Sonunda X-Hegu hem kendi dilinde hem de Zulu dilinde bağırıyordu.
Ne diyordu Punguşe? Su istiyordu, Tanrı'ya sesleniyordu, bir kadına sesleniyordu. Belki anası, belki karısıydı. Sonra da öldü.
Mark içindeki bulantı nefrete ve öfkeye karışarak düşündü. Katilin kurbanını neden böyle yavaş yavaş öldürdüğünü anlamaya çalıştı. Anlaması dakikalar sürdü. Bu hikaye önceden hazırlanmış, planı yapılmış, bir av kazasına benzemesi kararlaştırılmıştı. Hiçbir insan kendini kaza sonucu iki kere vurmazdı. Cesette bir tek kurşun deliği bulunmalıydı. Ama mide yarası her zaman en çok acı veren yaraydı. Mark siperlerden sedyede taşınırken mide yarası alanların nasıl acı acı haykırdığını yine işitir gibi oldu.
Acını paylaşıyorum Camela.
Mark Punguşe'nin bu sözleri üzerine ayılır gibi oldu. X-Hegu öldükten sonra ne oldu?
Öteki iki adam yani kel olanıyla genç ve gürültücü olanı kamptan geldiler. Üçü bir arada konuştular. Tam cesedin başında. Uzun süre konuştular, bağırıyor, çağırıyorlardı. Suratları kıpkırmızı oluyordu. Kollarını böyle böyle sallayıp duruyorlardı.
Punguşe ateşli bir tartışma halinde insanların taklidini yaptı.
Biri şu tarafı gösteriyor, biri bu tarafı gösteriyordu. Ama sonunda sessiz adam konuştu, öteki ikisi dinledi.
Nereye götürdüler onu?
Önce ceplerini aradılar, içinden birkaç kağıtla bir kese çıkardılar. Tekrar tartıştılar. Sessiz adam kağıtları alıp gerisin geri ölenin ceplerine koydu.
Mark bu işteki kurnazlığı anlıyordu. Dürüst bir insan kaza kurbanını soymaya kalkmazdı. Sonra onu kıyı boyunca yukarı şuraya doğru taşıdılar. Punguşe ayağa kalktı, Mark'ı ormanın içine doğru 400 metre kadar yürüttü. İlk dik tepenin dibine gelince durdu.
Burada karıncaların kemirip açtığı derin bir çukur buldular. İhtiyarın cesedini onun içine yuvarladılar.
''Burada mı?'' diye sordu Mark. ''Kısa otlarla kaplıydı yerler. Taş falan yoktu. Ben bir şey göremiyorum.''
''Tepelerden taşları toplayıp getirdiler, cesedin üzerine koydular. Sırtlanlar çıkarmasın diye. Sonra o taşları da toprakla örttüler. Ağaç dallarıyla düzlediler.''
Mark tek dizini yere dayadı, toprağı inceledi. ''Evet.'' diye bağırdı. ''Yerde azıcık bir çöküntü vardı. Sonradan doldurulan toprak biraz çökmüştü zamanla çevreye göre.'' Mark cebinden çakısını çıkardı. En yakındaki dört ağacın gövdesine işaretler kazıdı. ''Burayı tekrar bulmak kolay olsun.'' diye. Sonra toprağın çöken yeri üzerine birkaç taş getirip yığdı. İşi bittiği zaman Punguşe'ye sordu. ''Neden bunları daha önce kimseye anlatmadın? Neden Ladybrook'taki polise gitmedin?''
''Camela, beyaz adamların deliliği beni ilgilendirmez. Ladybrook'a kadar yol çok uzun. Polis de bana, ey kafir, bu Bezi Vadisi'nde ne işin vardı da bunca şey gördün?'' diye sorardı sonra.''
Punguşe başını iki yana salladı.
''Camela, bazen insanın kör ve sağır olması daha iyidir.''
''Bana gerçeği söyle Punguşe, bu adamları tekrar görsen hatırlar, tanır mıydın?''
''Bütün beyaz adamların suratı haşlanmış ete benzer. Kırmızı, bılık bılık, biçimsizdir.''
Punguşe birden nezaket kurallarını hatırladı.
Senin dışında. Hepsi yani Camela diye ekledi. Sen o kadar çirkin değilsin.
Teşekkür ederim Punguşe. Demek onları görsen tanımazsın ha.
Kel olanıyla genç olanını tanıyabilirim.
Punguşe kaşlarını düşünceli bir ifadeyle çatmıştı.
Ya sessiz olanını diye sordu Mark.
Hah. Punguşe'nin alnındaki çatıklık açıldı.
İnsan leoparın neye benzediğini hiç unutabilir mi? İnsan katili unutabilir mi? Sessiz olanı her yerde her zaman tanırım.
Güzel diye başını salladı Mark. Şimdi artık evine dön Punguşe. İrizulu ağaçlar arasında gözden kayboluncaya kadar bekledi. Sonra diz çöktü, şapkasını başından çıkardı. Eh dedeciğim dedi, bu işte pek becerikli değilimdir. Ama dua edilmesi hoşuna gidecektir biliyorum. Öksürüp boğazını temizledi. Boğuk bir sesle duayı okumaya koyuldu. Lyonkop'taki evin panjurları kapalıydı. Tüm mobilyaların üzerine beyaz toz örtüleri serilmişti. Ama baş uşak Mark'ı mutfağın bahçesinde karşıladı.
Nikosi Tekveni'ye gitti dedi. 2 hafta önce ayrıldı buradan.
Mark'a pastırma ve yumurtadan oluşmuş bir kahvaltı verdi. Sonra Mark çıkıp tekrar motosikletine bindi. Kıyıya kadar olan yol epey uzun ve yorucuydu. Mark kilometreler boyunca düşünebilecek zaman buldu. İhtiyarın mezarını bulduktan birkaç saat sonra ayrılmıştı çaka kapısından. İçgüdüsel bir hareketle öğüt isteyebileceği, danışabileceği adama gidiyordu. Mario'nun da kendisiyle gelmesini istemişti. Hiç değilse Leydiburg'a kadar. Orada onu ablasının yanına bırakabilirdi. Ama Marion gelmek istememiş, evinden bahçesinden ayrılmaya gönlü razı olmamıştı. Mark da Punguşe'nin sundurmada yatıp ona göz kulak olacağını bildiğinden içi rahat ayrılmıştı oradan. Nehri yüzerek geçmiş, yolun başına motosikletini bıraktığı yere kadar yürümüştü. Karanlıkta o yolculuk da yavaş ve zor olmuştu. Lyonkop'a şafak vakti varmış, Sean Courtney'in Durban'daki eve taşındığını öğrenmişti. Mark Emoyeni'nin kapısından öğleden sonra geç saatlerde girdi ve kendini yuvaya dönüyormuş gibi hissetti. Ruth Courtney gül bahçesindeydi. Mark'ı gördüğü anda elindeki çiçek sepetini yere attı, eteklerini beline doğru topladı, şapkası başından uçup ensesinde sallanarak kollarını açıp ona doğru koştu. İçtenlikle gülüyordu, genç kızlar gibi sevinmişti. ''Ah Mark, seni öyle özledik ki!'' Onu anne gibi kucakladı, iki yanağından öptü. ''Nasıl kahverengi olmuşsun, nasıl güçlenmiş gelişmişsin?'' dedi. Onu kol uzaklığında tutuyor, dikkatle inceliyordu. Pazılarını yokladı, tekrar kucakladı. ''General sevincinden bayılacak!'' Mark'ın koluna girip onu eve doğru yürüttü. ''Sağlığı pek iyi değil Mark, ama seni tekrar görmek ona ilaç gibi gelecek.'' Mark elinde olmadan kapı eşiğinde durakladı. General Sean Courtney artık yaşlı bir adamdı. Yatak odasının bitişiğindeki odada pencere önündeki koltukta oturuyordu. Kareli bir sabahlık giymiş, moher bir battaniyeyi bacaklarına örtmüştü. Yanı başındaki masada bir deste rapor, parlamento tutanağı, mektuplar duruyordu. Mark'ın çok iyi hatırladığı kağıtlardı bunlar ama general uyuyakalmıştı. Maden çerçeveli gözlüğü burnunun ucuna kadar kaymış, dudakları hafif hafif kıpırdıyor ve soluğuyla açılıp kapanıyordu. Yüzü öyle zayıflamıştı ki elmacık kemikleri şiş şiş duruyordu. Gözleri derin mor çukurların içine kaçmış, tenine kül gibi cansız bir renk gelmişti. Ama en büyük değişiklik sakalının ve bir zamanlar o kadar gür olan saçlarının rengiydi. Sean Courtney'in üzerine son karlar yağmaktaydı. Sakalı gümüş bir çağlayana dönmüştü. Saçları Kalahari çölünde güneşin kavurduğu otlar kadar beyaz ve seyrekti. Ruth koltuğa doğru yürüdü, gözlüğü onun burnundan aldı, sonra sevgi dolu bir kadının ilgisiyle omzuna dokundu.
''Sean, sevgilim, seni görmeye gelen biri var.''
General ihtiyarlar gibi uyandı, gözlerini kırpıştırdı, dudakları bir şeyler mırıldandı. Elleri küçük istek dışı hareketler yaptı, sonra Mark'ı gördü, ifadesi duruldu. Gözlerine bir an eski parlaklığından izler, gülüşüne bir neşe doldu.
''Oğlum'' dedi ellerini kaldırırken.
Mark doğal bir hareketle ilerledi. İlk olarak baba oğul gibi kucaklaştılar, sonra Sean ona sevgiyle gülümsedi.
''Seni vahşi yaşam bizden temelli koparıp çaldı diye kuşkulanmaya başlamıştım.'' dedi.
Koltuğunun yanında durmakta olan Ruth'a baktı.
''Kutlama amacıyla zamanı 1 saat öne alabiliriz bence sevgilim. Joseph bize tepsiyi getirsin olmaz mı?''
''Sean, Dün doktor ne dedi duydun.
Ama Şan tiksintiyle omurdandı. 50 yıldan beri midem akşamları o viskinin tadını alacaktır. Onun yokluğu beni doktordan da verdiği ilaçlardan da çabuk öldürür.
Kolunu karısının beline sardı, kurnazca sıktı.
Aferin benim cici kızıma.
Ruz gülümseyerek başını ayıplarcasına iki yana sallayarak odadan çıkınca Şan eliyle marka karşısındaki koltuğu gösterdi. Doktor hastalığınıza ne diyor efendim?
Doktor diye patladı Şan. Yaşım ilerledikçe o sersemlere güvenim de azalıyor.
Puro kutusu da uzandı.
Bunlardan bile vazgeçmemi istiyorlar. Yaşamanın ne anlamı kalacak? Hayatın tüm gereklerinden vazgeçersem ne diye yaşayayım sorarım sana.
Puroyu çakalı bir hareketle yaktı, dumanları zevkle içine çekti.
Neyin var sana anlatayım evlat. Çok uzun yıllar boyunca fazla hızlı koştum, fazla savaştım. Fazla ata bindim, fazla çalıştım. Hepsi bu işte. Şimdi tatlı bir dinlenme dönemi geçiriyorum. Haftaya falan eskisinden sağlam ayağa kalkarım yine.
Ruth gümüş tepsiyi getirdi. Ortalık kararıncaya kadar oturdular. Gülüp konuştular. Mark onlara Çaka kapısındaki hayatı anlattı. Evinin neye benzediğini, yolların yapımı konusunda ne aşamalar kaydettiklerini saydı döktü. Her küçük zaferi onlarla paylaştı. Bu falo sürüsünü dişi aslan da yavrularına anlattı. Şan da ona Vahşi Yaşamı Koruma Derneği'nin kaydettiği ilerlemelerle ilgili bilgiler verdi.
Hayal kırıcı Mark, hiç umduğum gibi olmadı. İnsanların kendi günlük yaşamlarını doğrudan ilgilendirmeyen şeylere ne kadar az ilgi gösterdiklerini görmek beni şaşırtıyor.
Ben zaten bir anda başarılı olmasını beklemiyordum efendim. İnsanlar ömürlerinde görmedikleri bir şeyi nasıl sevebilirler? Ama bir kere oraları ulaşılabilecek yerler haline getirdik mi, insanlar bir kez bu yaşantıyı tattılar mı, o aslan yavrularını gördüler mi, o zaman başlayacak her şey.
Evet diye kabullendi Şan düşünceli bir sesle. Derneğin asıl amacı bu. Onları eğitmek.
46. Ayının sonu. Sayfa 407.